Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber MSI'nin GT73VR7RF model isimli Titan Pro modeli dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Dizüstü bilgisayarın ismi uzun. Teknik özelliklerine baktığımızda aslında bu uzun ismi de hak ettiğini görüyoruz.
Yani evet, yüksek performans sınıfındaki oyuncu dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi. Titan ailesinin de en güçlü ikinci üyesi. Biz daha önce Titan ailesinin 18 inçlik bir modelini incelemiştik. Zaten o en kallavi ve en güçlü olan modeldi. Örneğin SLI konfigürasyonu vardı onda. Bu da MSI'nin 17 inç sınıfındaki en güçlü dizüstü bilgisayarı. Özelliklerine bakıldığı zaman örneğin işlemci tarafında yaygın olarak gördüğümüz bu 6700 HQ ya da 7700 HQ işlemciler yerine 7820 HK adını verdiğimiz bir işlemci var. Yine 4 çekirdek ve 8 izlek desteği sunuyor ama turbo ile çıkabildiği frekans 3.9 GHz'e kadar çıkıyor ki bu bilgisayar aynı zamanda kendi içerisinde overclock yetenekleri de var. Frekans biraz daha yükseltilebiliyor. Ekran kartı tarafında GTX 1080 var. Dolayısıyla oyun konusunda zaten ekran kartı çok büyük önem taşıdığı için tek GPU'da koyulabilecek en yüksek performansı mobil GPU'yu zaten MSI tarafı içerisine koymuş durumda.
Evet. Bellek tarafına bakıyorsunuz 64 GB gibi. Aslında hani oyuncuların ihtiyaçlarının çok çok ötesinde bir bellek kapasitesi var bizdeki konfigürasyonda. Burada M.2 SSD'lerle oluşturulmuş bir RAID düzenimiz var.
Aynen.
480 GB, 500 GB seviyesinde bir depolama alanı sunuyor bizlere. Ama aynı zamanda yanında bir mekanik disk koyulmuş ki depolama, arşiv gibi işlerimizde bu mekanik disk üstünde gerçekleştirelim.
Aynen, sonucunda bakıldığı zaman 64 GB RAM bugün oyuncuların pratik anlamda ihtiyaç duyduğu belli kapasitesi değil. Hatta bugün pek çok anakartı 64 GB RAM taktığınızda sapıtmaya başlıyor. Dengesizlikler oluşmaya başlıyor. Çünkü anakartlar da o zenginliğe çok geniş ölçekte hazır değiller ama bu bilgisayarı aldığın zaman istersen proje amaçlı da kullanabilirsin. Sonucunda evet, desktop replacement sınıfına giren bir bilgisayar. Yani dolayısıyla bir Ultrabook gibi ya da GS63 Pro gibi taşınabilir bir bilgisayar değil ama örneğin bir mimarsındır. Akşam evde oyun oynayıp sabah bunu ofise götürüp ofisten de arabana atlayıp müşterinin yanına gidip orada bir 3 boyutlu çizimi sunum gerçekleştirebilirsin. Dolayısıyla o açıdan da önem arz eden konulardan bir tanesi.
Ekran kısmında iki seçenek görüyoruz bu modellerde. Bir tanesinde Full HD 120 Hz 5 milisaniyelik bir panel var. Bizdeki modelde de 4K'lık IPS model var.
IPS model var ama tabii burada çözünürlük tarafı bizde ön plana çıkıyor. 4K çözünürlük desteği var. Tabii oyun söz konusu olduğu zaman yüksek tazeleme hızları da merak edilmiyor değil. Çünkü işte G-Sync, FreeSync gibi teknolojilerle vesaire paneller de son dönemde çok fazla önem arz etmeye başladı. Ama tabii ki 120 Hz olmasına istinaden burada bence biraz Full HD tarafı olayı zayıflatan unsur ama monitör tarafına bakıldığı zaman da 4K işte 120 Hz G-Sync, FreeSync destekli monitörler de zaten yeni yeni çıkıyor ama onların da maliyetleri halice yüksek.
Makinenin tasarımı zaten oyuncu temasını vurgular nitelikte. Sert çizgiler görüyoruz, köşeli kırımlar mevcut. Aynı zamanda makinenin klavyesi de zaten serisi uzun zamandır MSI ortaklık yapıyor ve dizüstü bilgisayarlarında kullanılıyor. Oyuncu temalı bir klavye. Alttan ışıklandırması mevcut. Bölge bölge renklendirme yapabiliyorsunuz. Ama burada touchpad yani şu ana kadar gördüklerimizden biraz daha farklı.
Evet, şu ana kadar aslında yeni nesil akımlardan bir tanesi RGB ışıklandırma sistemi. Bugün her artık bilgisayar parçasının ışıklı versiyonu bulabilmek mümkün. Oyun dizüstü bilgisayarlarında da zaten epeydir. Özellikle klavye aydınlatma sistemleri yaygın olarak kullanılıyor. Steel Series imzalı MSI çözümlerinde de 3 bölgeli ışıklandırma sistemini özelleştirebiliyoruz ya da farklı profillerde kullanabiliyoruz. Ama touchpad ışıklandırması her firmada gördüğümüz bir seçenek değil. Özellikle Alienware tarafında komple ışıklandırılmış, kendisi de alttan ışıklandırmalı touchpad'leri biliyorduk ama mesela MSI burada daha önceki bazı modellerinden farklı olarak touchpad'in etrafını çerçeve şeklinde ışıklandırma yolunu seçmiş. Ne işe yarıyor bu? Birincisi tabii ki görselliğe katkı ve destek sağlıyor. İkincisi de gece karanlık ortamda oynamak isteyenler açısından tabi oyuncular büyük oranda yine fare kullanacaktır ama böyle ki diyelim touchpad'i kullanmak istedin, aynı zamanda kullanıcı dostu bir kazanım sağlıyor.
Herde fonksiyon tuşları var. Çeşitli klavyenin yanına yerleştirilmiş. Bunlardan bazıları gerçekten özel.
Özellikle iki tanesi çok önemli benim açımdan. Bunlardan bir tanesi donanımsal olarak bilgisayara müdahale etmemizi sağlayan buton ki zaten güç butonunun hemen alt tarafında karşımıza çıkıyor ve yanında da GPU yazıyor. Sonucunda GTX 1080 ekran kartı yüksek performans için var ama aynı zamanda HD630 grafik biriminde işlemciye entegre olarak yine bu bilgisayarın içerisinde geliyor. Dolayısıyla masa üstünde Word dokümanı yazarken ya da internette gezerken ekran kartını devre dışı bırakabilmen söz konusu olabiliyor. Tabii Nvidia'nın Optimus teknolojisi bunu arka tarafta otomatik olarak yapıyor ama olası bir durumda kendi müdahale etmek istersen sağ tarafta güç butonunun altındaki tuşa basıyorsun ve direkt GPU'lar arasında, grafik birimleri arasında geçebiliyorsun. Burada tek bir istisnası var. Bastığın zaman bilgisayarı yeniden başlatman gerekiyor.
Evet, aslında oyuncular buna ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü aslında ilk bu teknolojileri otomatik olarak geçeceğiz diye zanatıldıklarında birçok oyun algılayamıyordu ve onboard GPU'dan çalışmak zorunda kalıyordu. Bu da sıkıntılara neden olmaktaydı. Aynen. BIOS'ta kapatma seçenekleri gördük. İşte Windows'ta şöyle yaparsan, register'dan şu yerleri değiştirirsen olabilir diyenler gördük ama buton atanması her zaman bence daha iyi. Bunu hangisini çalışanı sen seç.
Hatırlar mısın? Bunu ilk başlatanlardan bir Sony'ydi. Stamina modu kapsamında işte üçgen şeklinde evet. Butonu vardı. Geçiyordun harici grafik, entegre grafik vesaire. MSN bu bilgisayara bunu koymuş olması gerçekten güzel. Bir altında da yine fan kontrolünü sağlayan, farklı modlara geçmemizi sağlayan bir buton var. Zaten aslında standart olarak kutudan çıktı haliyle bilgisayar oldukça serin çalışıyor yoğun yük altındayken de ama farklı konfigürasyon ya farklı kullanım senaryolarında bilgisayarı daha serin çalıştırmak ya da bazen ekstra soğutma performansına ihtiyaç duyanlar oradan kontrol edebiliyorlar. Altında yine iki buton daha var. Bunlar biraz daha yazılımsal kontrol yetenekleri sağlıyor. Örneğin MSN GameX Caster adını verdiği bir yayıncılık uygulama paketi var. Onu kullanmak istersen de o kısa yolu kullanabiliyoruz.
Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, ses konusuna gelecek olursak hazır o butondan bahsediyorken. Makina normal masa üstündeyken neredeyse odada ne kadar ses varsa o kadar ses duyuyorsun. Çok kolay kolay fanının çalıştığını duyamıyorsun o tarafta. Ki bizim stüdyo ortamımız aslında yeterince sessizdir. Oyuna girdiğinizde ise evet bir fan sesi duymaya başlıyorsunuz ama çok da fark etmiyor. Yani deliler gibi fanların dönmesine gerek kalmadan da makine serin kalmayı başarıyor. Ekstra bir performans gerektiren makinenin %100 yük altında çok uzun süre çalışması gereken durumlarda işte o turbo tuşunu devreye sokuyorsunuz. Turbo tuşu ses konusunda çok fark ediyor. Zaten ölçüm değerlerini siz de şimdi görüyorsunuz ekranlarınızda. Turbo tuşu gerçekten farklı bir kategoride. Yani makina bildiğiniz uçak gibi bir kalkışa geçiyor.
Aynen, düşünsene yolcu binişi boardingi tamamlamış uçak artık pistte kalkışa hızlanıyor. Öyle bir etkisi var ama tabii turbo modu kapsamında işlemci GPU'nun frekansını da yükseltildiğini söyleyelim. O mod kapsamında istersek tabii ki bilgisayarın performansını arttırabiliyoruz ama burada tabii ki fanların çıkardığı gürültüden bahsetmişken belki çok kısaca soğutma performansını anlatmak gerekiyor hazır yere gelmişken. Açıkçası sonucunda 5 santimlik bir kasadan bahsediyoruz. Mobilitesi çok yüksek olan bir bilgisayar değil ama hani gülü seven dikenine katlanır misali biz neye katlandık da ne aldık diye oranladığımız zaman soğutma performansı için ciddi yatırım yapıldığını görmekteyiz. Nedir bu? Zaten işlemci ve grafik birim için 2 tane büyük fan yerini almış durumda ve 10 tane de ısı borusu var. Bu önemli. Çok ciddi yatırım yapıldığını gösteren detaylardan birisi. Aynı zamanda bugün evet performansı belki işlemci de ekran kartı kadar etkilenmiyor ama M2 standartındaki SSD'ler yani PCI Express arayüzünü kullanan yüksek okuma hızı, yazma hızına sahip SSD'ler de yoğun yük altındayken termal olarak zafiyet gösterebiliyorlar belirli bir miktarda. MSI bunu da es geçmemiş ve belki piyasada farklı örnekleri vardır ama ben ilk defa bir dizüstü bilgisayarda depolama biriminin de soğutma konusunda pasif bir soğutma öncesiyle desteklendiğini gördüm bu bilgisayarda.
Evet, oldukça da iyi olmuş gerçekten. Makine kendini serin çalıştırmayı başarıyor. Şimdi genel olarak bir giriş çıkış portlarını da söyleyelim. Çünkü makinenin üstünde 5 tane USB 3.0 var mesela. Aynen. Bir tarafı 3 tane, bir tarafı 2 tane konumlandırılmış. Yeterince port var. Arka kısmına giriş çıkış portlarında görüntü portları konumlandırılmış. Bu da benim hoşuma gitti.
Benim bilgisayarda masaüstü bilgisayar bu kadar şey bakıldığı zaman. Özellikle tabii USB 3.1 tip C ki Thunderbolt görevini de üstleniyor. Olması önemli. Görüntü aktarımı anlamında da yine HDMI ve DisplayPort gibi standartların atlamamış olması güzel. Yani bugün çevre bileşeni olarak bir dizüstü bilgisayara takılabileceğimiz her şeyi herhangi bir çoklayıcı hap kullanmadan bu bilgisayara takabiliyoruz. Bu açıdan herhangi bir sıkıntısı yok. Yani eksi yok, fazlası var hatta öyle söyleyebilirim.
Şimdi bazı performans değerleri ekranlarınıza gelmeye başladı. Burada M2 SSD'lerin RAID modundayken nasıl olağanüstü bir performans sergilediğini hep birlikte görüyoruz. Gerçekten çılgın bir performansa sahipler. Aynı zamanda burada tabii ki Cinebench uygulamasını da çalıştırdık. Niye? Birçok profesyonel Cinebench'teki aldığı program şeyleri, skorları önemsiyor herde. Burada önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi dilersen bir iki tane de oyun çalıştıralım.
Çalıştıralım.
Evet, izleyenlerimiz de oyunlardaki performansını görsünler. İlk oyunumuz Prey. Prey oynayacağız. Yeni çıkan oyunlardan bir tanesi. Hemen grafik ayarlarına giriyorum ve hangi çözünürlükte, 4K çözünürlükte ve ultra ayarlarda oyun oynadığımızı göstermek istiyorum. Bunu 2x yapalım. Ultra ayarlarda oyunu açmış olalım. Sol üst köşede GPU sıcaklığını, kullanım oranını, CPU sıcaklığını, kullanım oranını ve FPS değerlerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bellek kullanımı var. Bu makinede bellek çok sıkıntı değil bizim elimizdeki konfigürasyonda. Fazlasıyla, her şeyden fazlasıyla var. Şöyle gezineyim çeşitli yerlerde. Çok değişik mekanlarda, kapalı ortamlarda, geniş mekanlarda dolaşayım ve FPS değerlerini görmüş olalım. Genelde içeride geçen bir oyun için fazlasıyla yeterli. Şöyle biraz daha devam edelim ve sıcaklık değerlerindeki değişimi gözleyelim. Vallahi korktum. Geber! Geber! Ben de korktum gerçekten. Evet. Şimdi sıcaklık değerlerimiz artmaya devam ediyor. 79 derece, CPU'da 72 derece filan. Şimdi bakın turbo tuşuna basıyorum. Turbonu gördünüz mü? Jet motorları çalıştı. Şu anda fan deli gibi üflüyor. Bakalım şimdi ne olacak. Bu mod elle çalıştırabildiğiniz bir mod. Yani diyelim ki render alıyorsunuz. Çok büyük bir proje render alıyorsunuz. Ne gerekti size? Performans gerekti. Çok uzun sürede bilgisayarınız bu yüksek güçte çalışacak. Yani sürekli işlemci yorulacak. GPU yorulacak. Gel la buraya. Gel. Sürekli çalışacak. Ne yapmanız lazım? Makineyi soğuk tutmanız lazım. Stabil kalabilmesi adına. Turboya bir basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi makina bütün her şeyi maksimize ederek çok hızlı bir şekilde işlemci ve GPU'yu soğutabiliyor. Bu gürültü orta halli bir sunucu gürültüsü kadar. Yani fanlar %100 çalıştığında gerçekten gürültü çıkartıyorlar ama işinize yarayacağı yerler yok mu var? Kesinlikle var. Oyun oynarken kulaklık takıyorsanız kullanabilirsiniz ama bu gürültü öyle bir gürültü ki odadaki diğer insanlar rahatsız olacaklardır. Uzun süreli render işlerinde ofiste bıraktığınız makine için yeterli. Bizim başka silahımız yok mu ya? Bak. Nerede bu? Yalnız bu oyun zormuş ya. Evet. Hep beraber bunu görmüş olduk. Şimdi dilerseniz başka oyuna geçelim. Evet, şu anki oyunumuz da PlayerUnknown Battleground ve oldukça popüler oyunlardan bir tanesi. Full HD çözünürlükte ultra ayarlardayız. Bu oyun optimizasyon konusunda kimi zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Hatta birçok kullanıcı oyunun çok düşük performans gösterdiğinden şikayetçi. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir şekilde bir performans sıkıntısı yok gibi. Mermimizi de bulduk ilk başta. Eğer ölmez sağ kalırsak. Ki capture ederken sıkıntı yaşadım oyunu. Özellikle capture ekranı açılmadı. Yani herhangi bir uygulamayı çalıştıramadım ekranı yakalayamamak adına. OBS'de bir sürü ayar yapmam gerekti. O yüzden yazıları biraz orantısız görebilirsiniz ama yine performansı gözlemleyebilmek adına çok iyi. Evet, hiç fena bir performans göstermiyor. Kırmızı bölgeyi açmışım. Geri geleyim. Şurada bir odaya saklanayım şimdilik. Pompalı falan bir çıksa da. Tuvalette saklanayım. Vay. Yine silahlar bulduk. Bu oyunda bu kadar uğraşıyorsunuz. Günün sonunda bir mermiyle ölüyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz çözünürlüğü arttırayım ben. Bu çözünürlükle neler yapabildiğini gördük. Şöyle daha yüksek bir çözünürlüğe geçelim ve kayıt ekranımı düzelteyim bu sırada. Şuradan ekrana sığdırı seçeyim. Evet, şu anda net bir şekilde oyunu kaydetmeye devam ediyorum. Ve 2K çözünürlükte performansına bakalım. İç mekanda birazcık performansımız düştü. Ama 2K çözünürlükte de çok iyi çalışıyor. Herhalde ideal akıcılık için bu oyunu bu çözünürlükte oynayabilirsiniz ultra detayda. Şu an çok ideal bana sorarsanız. Şimdi tabii bu makinenin nasıl teması oyun. Oyun ve performans kısmını bitirdikten sonra günlük kullanım, hayatımıza dokunacak şeylerle başlayalım. Hani diğer şeylerin performansı nasıl? Mesela webcamle başlayalım. Webcam aslında dizüstü bilgisayarlarda geçiştirilen bir konu. Ama bu dizüstü bilgisayardaki performansını dilersen şimdi izleyenlerimiz görsünler.
Evet.
Kamerası için ben söyleyeyim, beni çok tatmin etti görüntü kalitesi.
Bakayım benim BMW Motorsport yazısı tam belli oluyor mu acaba?
Baksana çok keskin bir şekilde görünüyor herhalde. Net bir şekilde. Bu arada mikrofon olarak da söyleyelim. Makinenin üstünde hemen kameranın iki yanına yerleştirilmiş olan mikrofonlar üstünden kayıt gerçekleştiriyoruz. Böylece aslında mikrofonlarına test etmiş olduk.
Ya kamera benim şu ana kadar gördüğüm en iyi entegre kameralarından bir tanesi. Yani sadece oyunlarda hem canlı yayın yapmak için fazlasıyla yeterli hem de aynı zamanda Skype'dan görüşme yapmak isteyen açısından da bence gayet güzel görünüyor.
Evet, açısı da çok iyi. Hani kamera açısı olarak.
Sadece biraz renk, bak ışığa duyarlı.
Işığa duyarlı, bir de şimdi biz bunu OBS üstünden kayıt alıyorum ben özellikle. OBS'in çünkü ayar detayını seviyorum. İsterseniz kamerayı otomatik beyaz dengesi değiştirmeyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Beyaz dengesini otomatik yaparsanız eğer yayın içinde beyaz dengesinde aynen. açıya göre bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Dikkat ederseniz hani.
Oğlum keskinlik falan bayağı değiştirme.
İyi. Keskinliği çok iyi. Ben bayağı, onu çok
bayağı
sevdim.
Bayağı bayağı başına baksana. Sakallar bile.
Bayağı bayağı iyi bir şekilde gördük arkadaşlar. Full HD'de kayıt
alabilir. İhtiyaç olunur mu? Sonucunda profesyonel kamera da takmak isteyenler olabilir ama entegre kamera ihtiyaç olanlar için dediğim gibi benim şu ana kadar gözlemlediğim sanırım en iyi kamera olabilir.
Bir de Skype'le de şimdi HD görüşmeler falan başladı ya orada da kullanabilirsin.
Evet, webcam'i geçtik. Webcam gerçekten çok iyiydi. Zaten siz de gözlerinizle
şahit olduğunuz. Ben bir dizüstü bilgisayarda gördüm. Aslında şu ana kadar test ettiğim en iyi internet kameralarından bir tanesi. Tabii ki dışarıdan alacağımız bir orta üst seviye Logitech kameraya kadar belki performansı yok ama yeri geldiğinde evde oyun oynarken patron bir sana bağlanmam lazım, bana rapor açıkla dediği zaman da yüksek kalitede aslında görüntü ve ses aktarımına olanak tanıyabilir.
Ekran önemli konu. Ekranı gerçekten kaliteli.
IPS panel kullanıyor zaten. Özellikle görüş açılarında hiçbir sıkıntı yok ve ekranın renklerine bakıldığı zaman da işte doygunluk ve tokluk olarak gerçekten güzel. Kaldı ki burada MSI'nin çok özel bir yazılım paketi var. Dragon Center adını verdiği. Bu çerçevede hem hazır profiller, işte sinema moduydu, oyun moduydu vesaire kullanabiliyoruz. Hem de istersek renk paleti üzerinde kendimize bir takım kontrolleri sağlayabiliyoruz ki bu açıdan esnek bir ekran. Zaten panel kaliteli olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. 4K çözünürlükten bahsetmiştik zaten. Oyunlarda belki kullanıcılar çözünürlüğü düşürmek isteyebilirler. Daha yüksek performans elde edebilmek açısından ama genel kullanımda da yüksek çözünürlükle beraber keyifli bir şekilde kullanabiliyoruz.
Ses sistemi gerçekten çok özel. Hani ses çıkış zaten amfisi var bir tane. Aynen. Özel olarak geliştirilen ve aynı zamanda da 2+1 bir ses sistemi var. Kullanırken şey demiyorsunuz. Hani bu cüsseden daha iyisini beklerdim demiyorsunuz. Gerçekten çok iyi oturaklı bir ses var.
Yani zaten hakikaten ses çok temiz ve berrak. Bassları da ayırt edebiliyorsun. Güzel bir şekilde duyabiliyorsun. Sonucunda bir farklı ses kabiliyetlerine sahip olan ve ses konusunda iddialı olduğunu söylenen dizüstü bilgisayarlar biz daha önce gördük ama çoğunda bas zayıf kalıyordu hep. Bu bilgisayar öyle değil, daha dengeli ayarlanmış. Aynı zamanda yine sol tarafında geniş bağlantı seçenekleri var farklı sistemleri bağlayabilmek açısından. Bir de içine girdiğimiz zaman da sonucun içerisinde özel bir 24 bit 192 kHz DAC var. Özellikle yüksek kalitede kulaklık bağladığınız zaman deneyimi artırabiliyor. Sadece belki şunu eleştirebiliriz. Naimic diye bir yazılım var. Gereksiz yere yük getiren.
Evet.
Bir sürü ayar seçeneği sunuyor böyle. Yani üzerine sanki milyonlarca yıldır mühendislik çalışması yapılıyormuş gibi bir arayüzü var ama ben daha önce çok MSI dizüstü bilgisayar inceledim. Hiçbirini de açıp da dur şu Naimic'ten ses özelleştirmesi yapayım demedim. Onu söyleyebilirim. Tabii bir de genel kullanımdan bahsetmişken klavye ve touchpad'in nasıl bir deneyim sağladığını biraz anlatmak gerekiyor. Sonucunda oyun bilgisayarı olduğu için oyunlarda fare kullanılacaktır. Hatta kendi klavyesini takmak isteyenler de olacaktır. Mekanik klavyeyi isteyebilmek anlamında ama oyun için klavyesi başarılı. Bunu söyleyebiliriz. Hem tuş dizilim hem de tuşların boyutu itibariyle hiç kullanıcısına sıkıntı yaratmıyor ama günlük kullanımı çok yazı yazmak isteyen birisi açısından şasi de büyük olduğu için ben tuşların biraz daha büyük olmasını arzu ederdim. Özellikle enter tuşu bizim alıştığımız enter tuşundan biraz daha küçük profilde ama tuşların seyahat mesafesi geri bildirimi olarak çok kullanıcısını üzen bir yapıya sahip değil. Ama İki farklı senaryoda yani oyundan günlük kullanıma geçtiğiniz zaman klavyenin oyun için özelleştirildiğini hissedebiliyorsun. Touchpad'e gelecek olursak da yine aslında benzer şeyleri söyleyebiliriz. Şase büyük olduğu için ben şu touchpad'in biraz daha yüzey alanının geniş olmasını isterdim ama bunun için de hem tıklama hissiyatı olarak hem de yüzey kayganlığı olarak kullanıcının üzerinde.
Oldukça iyi gerçekten. Son olarak da bizim için önemli bir konu SD kart okuyucunun hızı. Şimdi çok önemli değil ki falan diyebilirsiniz ama bizim gibi eğer 4K videolarla çok haşırlaşırsanız arkadaşlar SD karttan çok hızlı bir şekilde makineye dosya aktarmanız gerekiyor. Bu tarafta SD kartı biz çok fazla kullanıyoruz SD kart okuyucuyu ki MSI'nin daha önce incelediğimiz modellerinde eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesiydi. Makine USB 2.0 üstünden bağlıydı bunlar.
Yani 26-27 MB saniye geçemiyordu.
Evet. Şimdi USB 3.0 üstünden bağlı. SD kart ne veriyorsa o kadarını alan bir kart okuyucuya
sahibiz. Yani sonucunda çok pahalı bir makinede belki pek çok kişinin ayda yılda bir kullanacağı bir özellikten bahsediyoruz ama bazen arkadaşlar öyle spesifik bir eksiği, öyle hani detayda kalan bir artısı ya da eksiği olabiliyor ki hani koca makinede her şey mükemmelken birden kafayı ona takabiliyorsun. Profesyonel kullanımı ihtiyaç duyanlar açısından bu önemli detay. Bazıları şey düşünebilir abi sonucunda piyasadan bir USB 3.0 kart okuyucu alıp şey yapabilirsin ama dostlar bazen yurt dışına o kadar yani dolu çantayla gidiyoruz ki kalem atacak kadar boş yer olmayabiliyor. Bu da yine önemli detaylardan bir tanesi.
Masada niye ekstra bir şey dursun?
Tabii şimdi mesela yani bakıldığı zaman işte bugün Apple diyor ki mesela kart okuyucuya gerek yok. Kablosuz Wi-Fi ile kart
okuyucu.
O zaten hiç olmaz ama profesyonel bir makinede USB 3 arayüzünü kullanan iyi bir kart okuyucu mutlaka almalı diye düşünüyorum.
Ben de aynısını düşünmekteyim. Evet, bu videomuzda MSI'nin Titan Pro serisinden GTX 1080'li makinesini beraber inceledik Erdi ile beraber. Açıkçası benim beğendiğim bir cihaz oldu. Eğer masaüstü bilgisayar konumlandırmak için yeterli alanınız yoksa veya masaüstü gibi performans gösterecek bir cihazı sağdan sola taşımanız gerekiyorsa ara sıra, bu cihaz yani gerçekten çok ideal bir makine olmuş. Zaten artık gaming dendiğinde dizüstü bilgisayarda, oyuncu dizüstü bilgisayarı dendiğinde de MSI ilk böyle akla gelen markalardan bir tanesi oldu o tarafta.
Orada sadece şunu belki altını çizmek gerekiyor. Dediğin şeylerin hepsi olmakla birlikte tabii ki bütçesi uyanlara hitap eden bilgisayar. Sonuçta bu makineler
fiyat pahalı makineler. Çok iyi olmuyor.
Tabii hani bizim özellikle ben farklı bilgisayar firmalarıyla görüşürken hep şeyi söylerler ya, biz donanım haber takipçisinin hemen hesabını yaptık biz de diyorum. Mesela masaüstü bilgisayar toplarsak ne kadara gelir? Evet. Dizüstü bilgisayar toplarsak ne kadara gelir? Genelde işin doğası gereği bu bitmiş bir ürün olduğu için, ekranı vesaire içerisine barındırdığı için ister istemez tabii ki aynı konfigürasyondaki bir masaüstü bilgisayara göre pahalı oluyor, ama zaten firmalarda bunlar herkese aslında bu ürünleri çıkarmıyorlar. Daha ziyade bunlar biraz vitrin ürünü oluyor, biraz şov ürünü oluyor. Alt taraftaki daha uygun fiyatlı modeller satılmaya çalışıyor, ama donanım olarak, işin tekniği olarak yorumladığım zaman açıkçası benim de beğendiğim bir bilgisayar oldu. Tabii ki 4.1 kilo, tabii ki 5 santim kalınlığı var. Çantaya atıp benim taşıyabileceğim bilgisayar değil. Belki bel fıtığımda olmuş birisi olarak bana taşınabilirlik anlamında pek uyan bir bilgisayar değil. Ama dediğim gibi evine götürüp oyun oynamak, iş yerine götürüp de özellikle araba kullanılır için. Tabii otobüste, metrobüste de tabii çok ki uygun bir senaryo olmaz belki, ama performanstan taviz vermeden her işi yapabilecekleri muazzam bir makine olmuş.
Bu videomuzda Erdi'yle beraber MSI'nin oyuncular ve profesyonel düşünerek geliştirilmiş dizüstü bilgisayar modelini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.